Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 20.
2. Bir kişinin sahip olduğu roller birisiyle çatışıyorsa, bu çatışmayı algılayan kişi iç çatışması yaşayabilir. Bu çatışma ise giderek kişiler arası çatışmaya dönüşebilir. Örneğin çalışan bir kadın, iş yerinde kendisinden beklenen roller ile evinde ev kadını olarak üstlenmesi gereken roller arasında bunalabilir. Zaman zaman para kazandığı iş ile evinin işleri arasında tercih yapmak zorunda kalabilir. Bu durum ise doğal olarak kadının gerginliğini ve çevresiyle çatışma ihtimalini arttıracaktır. Araştırmalar, ev-iş yeri ikileminin çatışmaları arttırdığını, özellikle iş yerindeki çatışmaların ailedeki çatışmaları etkilediğini göstermektedir. Higgins ve Duxbury 1992. Kişiler icra etmekte oldukları meslek içinde farklı rolleri aynı anda üstlenmek zorunda kaldıkları zaman da yine bir çatışma yaşayabilirler. Örneğin bir askeri doktor, önce doktor sonra asker mi, yoksa önce asker sonra doktor mu olacağı, sonuçta bu iki rolü ne şekilde bağdaştıracağı konusunda kanunları, etik kuralları ve kişisel düşüncelerini dikkate alan orta bir yol bulmak zorundadır. 3. Her insanın bir benlik kavramı vardır. Benlik kavramı, kişinin kendisine ilişkin algılarının tutarlı bir bütünlük oluşturmasıyla ortaya çıkar. Benlik kavramınızın ne olduğunu anlayabilmeniz için nasıl bir insan olduğunuzu tanımlamanız yeterlidir. İnsanların üstlendikleri rollerin benlik kavramlarına uygun olmaması durumunda kişi rol çatışması ortaya çıkabilir. Eğer kendinizin hareketli, canlı, açık hava sporlarına düşkün bir insan olarak tanımlıyorsanız, bütün gün masa başına oturmanızı gerektiren bir iş muhtemelen benlik algınıza ters düşecektir. İnsanların benlik kavramları onların meslek seçimlerini etkiler. Bir kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa büyük bir ihtimalle bu tanıma uygun bir meslek seçecektir. Kuzgun 1988. Benlik kavramı ile meslek tercihi seçimi arasındaki ilişkiler ülkemizde ve başka ülkelerde yapılan pek çok araştırmada ele alınmıştır. Bunlardan birisinde ülkemizde bir grup üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada öğrencilerin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasında anlamlı bağdaşım bulunmaktadır. Öner 1982. B. Rollerden kaynaklanan kişiler arası çatışmalar. Evlerde ya da iş yerlerinde insanlar üstlendikleri rollerden ötürü birbirleriyle çatışmaya girebilirler. Örneğin bir işi birlikte yapmak zorunda olan iki kişi, bu işin bazı bölümlerinin kendi işleri olmadığını, diğer kişi tarafından yapılması gerektiğini ileri sürerler. Söz gelişi bir resmi dairede, elindeki evrakla iki masa arasında gidip gelen bir vatandaş, muhtemelen memurlar arasındaki rol çatışmasının kurbanıdır. İki memur da bu işin kendi görevleri olmadığını düşünüyor olabilirler. Evlerde de karı kocanın kendi rolleri olarak algılamadığı işler ortada kalır. Bazen de kişiler kendi rol alanları içinde tanımadıkları bazı işleri birbirleriyle paylaşmak istemedikleri için çatışırlar. Yani bu benim işim değil diyenlerin aksine birbirlerine sen karışma mesajını verirler. Evlerde bazı annelerin mutfaklarına başkalarını sokmak istememelerinin nedeni bardakları korumaktan çok kendi rollerini koruma isteği olabilir. İşbirliği yapmak zorunda olan kişilerden birisinin performansının diğerinin beklentisinden düşük olması durumunda da çatışma ortaya çıkabilir. Mesai arkadaşları birbirlerinden işleri hep benim üstüme yıkıyorsun diye yakınabilirler. Evlerde ise kadınlar yemek hazırlanırken eşlerinin payına yalnızca gazetenin ve televizyonun düşmesinden yakınırlar. Roller ile ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları arasında ilişki. Yeni bir rol modeli. Bu bölümde roller başlığı altında insanların mesleki ve sosyal olmak üzere bir takım roller üstlendiklerinden söz ediyoruz. Daha önceki bölümlerde ise her insanın ana baba, yetişkin ve çocuk olmak üzere üç benlik durumu bulunduğunu belirtmiştik. Her ne kadar yaygın olarak benlik durumları, ego state adı veriliyorsa da ana baba, yetişkin ve çocuk tavırlarının aslında birer rol olduğunu ileri sürebiliriz. Böyle olunca genelde sözü edilen roller ile transaksiyonel analiz kapsamındaki roller, benlik durumları arasında bir ortak nokta bulmak gerektiği kanısındayım. Bence bu konuda ortak noktaya söz konusu iki grup rolü birleştiren bir model ile ulaşabiliriz. Şekil 23'te görülen modele toplumsal ve bireysel roller modeli, TBRM adını vermek istiyorum. Şekil 23'te görülen modelin anlamı kısaca şudur. Her insan yaşamında bir takım mesleki ve sosyal roller üstlenir. Bunların tümüne birden toplumsal roller adını veriyoruz. Toplumsal roller kişi henüz dünyaya gelmeden önce toplumda mevcuttur. Yani başkaları tarafından tanımlanmıştır. Söz konusu toplumsal rollere talip olan kişilerden bu rollerin mevcut tanımlarına uygun davranmaları beklenir. Fakat kişiler aynı zamanda bu rolleri kendi üsluplarıyla sergileme özgürlüğüne de sahiptirler. Her bir kişinin üslubunu belirleyen şey, o kişinin ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini, benlik durumlarını kullanma şeklidir. Yani bir kişi herhangi bir toplumsal role uygun davranırken, aynı zamanda ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinden birisini ya da birkaçını da birlikte kullanır. Şekil 23'teki modele ilişkin bir örnek, şekil 24'te görülmektedir. Şekil 24'te görülen örneği şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki şekilde görülen roller Ahmet Bey'e aittir. Ahmet Bey'in mesleği ise öğretmenliktir. Ahmet Bey öğretmenlik rolünü sergilerken ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinden birisini ya da birkaçını birlikte kullanabilir. Örneğin koruyucu ana baba tavrı sergileyerek öğrencilerine kol kanat gerebilir. Ya da eleştirici ana baba tavrıyla onları azarlar, öğütler verir. Ahmet Bey yalnızca çocuk rolü oynayarak da öğretmenlik rolünü sürdürebilir. Söz gelişi şaka yaptığında ya da spontan bir örnek verdiğinde çocuk rolünde bir öğretmen olacaktır. Öğretmen rolünü sadece yetişkin rolü oynayarak sürdürmesi de mümkündür. Eğer sadece yetişkin rolü sergilerse bir bilgisayar gibi davranır. Kitaptan öğrendiklerini sınıfta tekrarlar, öğüt vermez, şaka yapmaz, muhtemelen yüzü de gülmez. Ya da ana baba ve çocuk rollerini birlikte sergiler. Diyelim ki öğrencilerine karşı ana baba rolü, okul müdürüne karşı ise çocuk rolü oynar. Ahmet Bey'in ana baba ya da çocuk rollerini yetişkin rolüne bulaştırması da mümkündür. Örneğin öğrencilerine acıdığı için hak etmeyenlere de geçer not verebilir. Bu konuda son ve önemli bir seçenek kalmaktadır. Bu da Ahmet Bey'in yetişkin rolünün benlik durumunun koordinatörlüğü altında ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli biçimde kullanmasıdır. Eğer böyle olursa Ahmet Bey'in öğretmenlik rolü ile kişisel rollerinin yani ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinin ideal biçimde bağdaştığını düşünebiliriz. Öğretmenlik rolü ile ilgili yukarıda sıraladığım seçeneklere sinemadan, romandan 3 örnek vermek istiyorum. Hababam Sınıfı, Ölü Ozanlar Derneği ve Çalı Kuşu. Kanımca Hababam Sınıfındaki Mahmut öğretmen, yaramaz öğrencilerin karşısında bazen cezalandırıcı, bazen de koruyucu ana baba rolü oynamakta, fakat üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanmamakta, özellikle öğrencileriyle yetişkin yetişkine iletişime girmemektedir. Ölü Ozanlar Derneği, dipnot, Ölü Ozanlar Derneği adlı filmin senaryosuna kaynak oluşturan roman Türkçe'ye çevrilmiştir. Kleinbaum 1993, çeviren Alioğlu. Adlı filmdeki öğretmen Bay Keating ise üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanabilmektedir. Ana babadır çünkü öğretmek istemektedir. Çocuktur çünkü spontandır. Yetişkindir çünkü akılcıdır ve yaratıcılığı ile öğretme isteğini etkin bir şekilde bağdaştırabilmekte, ayrıca öğrencileriyle yetişkin yetişkine bir iletişim kurabilmektedir. Çalı Kuşu adlı romanda, Güntekin 1957 ve aynı adı taşıyan filmde ise Feride öğretmenin kişisel rollerini kullanma açısından Mahmut öğretmen ile Bay Keating arasında bir yerlerde bulunduğunu düşünüyorum. Feride öğretmen belki sınıfta Keating kadar yaratıcı değildir. Fakat yetişkin rolünün denetimi altında ana baba ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanabilmektedir. Öğretmen Ahmet Bey ile ilgili örneğimize devam edelim. Ahmet Bey öğretmenlik rolü gibi diğer rollerini de ana baba, yetişkin ve çocuk rolleriyle birlikte sergileyecektir. Örneğin evinde çocuğunun karşısında toplumsal rollerinden birisi olan baba rolünü ana baba tavrı içinde sürdürecektir. Söz gelişi otoriter bir baba olacaktır. Ahmet Bey çocuğu ile oyun oynayarak ya da şakalaşarak aynı baba rolünü çocuk tavrı içinde de sürdürebilir. Bir başka söyleyişle çocuk rolünde bir baba olabilir. Ahmet Bey kimi zaman da kendi annesinin ve babasının karşısında toplumsal rollerinden birisi olan evlat rolünü oynayacaktır. Evlat rolünü oynarken de bazen annesine ve babasına karşı ana baba tavrı takınacak, örneğin onlara duygusal açıdan destek olacaktır. Bazen yetişkin rolünde bir evlat olarak onlarla karşılıklı oturup sohbet edecek, kimi zaman da çocuk rolündeki bir evlat olarak onlara akıl danışacaktır. İnsanlar toplumsal rolleriyle kişisel rollerini bağdaştırmakta güçlük çektiklerinde, gerek kendi içlerinde, gerekse kişiler arası iletişimlerinde çatışma yaşayabilirler. Sosyal ve fiziksel çevre. Sosyal ve fiziksel çevre insan davranışlarını etkileme gücüne sahiptir. Yapılan araştırmalar aynı kişinin ya da belli bir grubun farklı çevrelerde farklı davranışlar sergilediğini ortaya çıkarmıştır. Barker and Gump 1964. Okul büyüklüğünün öğrenci yaşamını olan etkisini ele alan incelemesinde Gür Kaynak 1980, büyük ve küçük okullardaki öğrenciler arasında okuldaki ders dışı etkinliklere, kol faaliyetlerine katılma açısından farklılık bulunduğunu belirtmektedir. Sosyal ve fiziksel çevre ile kişilerin davranışları arasında bir takım paralellikler bulunması, çevre ile kişiler arası iletişim arasında da paralellik bulunduğu anlamına gelmektedir. İçinde yaşanılan sosyofizik çevre, kişiler arası iletişimleri ve dolayısıyla çatışmaları etkileyebilir. Örneğin Roche ve arkadaşları 1960, erkek çocukların yarışma rekabet gerektiren oyun alanlarında diğer alanlara oranla daha fazla çalıştıklarını, hatta düşmanca davranışlar sergilediklerini saptamışlardır. Konuya ilişkin araştırmalardan edindiğimiz bilgilerin yanı sıra günlük yaşamdaki gözlemlerimizden de aynı insanların farklı ortamlarda farklı davranışlar sergilediklerini biliriz. Örneğin annesinin evde birkaç dakika sessiz oturtamadığı bir çocuk okula başladığında sınıfta bir ders boyunca sessiz oturabilir. Ya da bir yetişkin kendisine bacaksız diyen bir dostuna hiç kızmaz. Fakat ters yönlü yolda araba kullanırken karşıdan gelen şoförün "seni bacaksız seni" demesine fena halde sinirlenir. Galiba yemeğin kabı değişince tadı da değişir deyişinde de ifade edildiği üzere farklı ortamlarda olayları farklı algılar, farklı tepkilerde bulunuruz. Yalnızca sosyal çevreyi ya da fiziksel çevreyi ele alarak inceleme konusu yapmamız mümkündür. Ancak bu ikisini birlikte ele almak daha doğru olacaktır. Çünkü insanları etkileme açısından sosyal çevre ve fiziksel çevre birbirlerinden ayrılamayacak bir bütündür. Gestalt psikolojisinde de bu iki çevrenin ve onlar içinde anlam kazanan insan davranışlarının bir bütün olduğu savunulur. Tıpkı fizikte zamanın ve mekanın birbirlerinden apayrı iki şey olmadığını anlamış bulunduğumuz gibi, sosyofiziksel çevrenin insan davranışlarıyla bir bütünlük oluşturduğunu da artık biliyoruz. Sosyal ve fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki ortaklaşa etkisini pek çok alanda, örneğin kalabalık ya da sosyometrik tercihler alanında inceleme konusu yapabiliriz. Kalabalık ortam gerek hayvanlar gerekse insanlar üzerinde bir takım olumsuz etkiler yaratır. Örneğin dar alanlara yerleştirilen hayvanların saldırganlık düzeylerinde artış görülür. Calhoun 1962. Kalabalığın insan üzerindeki etkisi de bir takım metodolojik güçlüklere rağmen incelenmiştir. Kalabalık ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanların birbirleriyle çatışma ve fiziksel hastalıklara yakalanma düzeylerinde artış görülür. Zulnik ve Altman 1972, Gür Kaynak ve Lecomte 1977, Baron ve Byron 1987. Sosyometride ve psikodramada, dipnot, sosyometrinin ve onun uzantısı olan psikodramanın kurucusu Moreno'dur. 1953-1963, çeviren Köşe Mihal. Psikodrama insanları ruhsal yönden geliştirmek, tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen bir psikolojik danışma, psikoterapi yaklaşımıdır. Gerek fiziksel, gerekse sosyal çevre, insanların duygularını ve davranışlarını etkileyen önemli birer faktör olarak kabul edilir. Örneğin psikodramada oyunculardan geçmiş yaşantılarını dramatize ederken o yaşantıların içinde oluştuğu fiziksel ve sosyal çevreyi hatırlamaları ve psikodrama sahnesinde ayrıntılı olarak canlandırmaları istenir. Dökmen 1988A ve 1989. Çünkü bu oyuncular, grup üyeleri, geçmiş günlerde, o ortamlarda, o duyguları yaşamışlardır. Bugün psikodorama sahnesinde aynı ortamı, aynı dekoru hatırlayabildikleri ölçüde o günkü duygularını tekrar yaşayabilirler. Bu yüzden psikodrama sahnesinde dekorun tamamlanmasına önem verilir. Psikodramadaki bu görüş, insanların duyguları ve davranışlarıyla içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal ortam arasında sıkı bir bağ olduğu varsayımına dayanır. Bu bağın farkında olunması, insanların geçmiş yaşantılarındaki çatışmalarının çözümlenmesinde önemli bir dayanak oluşturur.
Ayrım sonu.